Ayrım 5, sayfa 62. Yönetici stili esnekleştirme. 1. Spesifik olun ve konunun özüne ilişkin konuşun. Düşüncelerinizi ve mesajlarınızı dolaylı yollara sapmadan doğrudan aktarın. Bunu yaparken de olabildiği kadar spesifik olun ve nokta atışı yapın. 2. Olguları ve olayları mantıksal olarak gösterin. Spesifik sorulara cevap vermeye hazır olun. Bu kimselerle iletişim kurarken kesinlikle mantık çerçevesinden uzaklaşmayınız. Aktardığınız ya da gösterdiğiniz her şeyin rasyonel temelini kanıtlamanız gerekir. Ayrıca bu kimseler çok analitik düşünen kimseler olduklarından çok etkili ve spesifik sorular sorabilirler. Bu da sizin onların karşısına çıkarken konuyu çok iyi anlayıp özümsemenizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. 3. Hızlı ve kararlı bir tempo oluşturun. Bu kimseler de kendileriyle dolambaçlı ve yavaş konuşulmasından hoşlanmadıklarında konuşma ve aktarımlarınızın hızlı olması yararlı olacaktır. 4. Yazılı ya da sözlü mesajlarınız kısa ve özlü olmalıdır. Her türlü mesajlarınızın onları sıkmayacak derecede kısa ve aktarılmak istenen her şeyi kapsar biçimde olmasına dikkat etmelisiniz. Düşünceli stili esnekleştirme. 1. İnsanların yaşama, sistematik ve düzenli yaklaşımlarına sempati gösterin. Düşünceli, stilin temsilcileri çok düzenli ve sistematik bir çevre ve yaşantı biçimine sahip olduklarından onların bu davranış örüntülerine anlayışla yaklaşmanız gerekir. Bu sistematik ve düzenli yaşamı eleştirmek ve değiştirmek istemenin onlara yapılacak en büyük haksızlık olacağını unutmayınız. 2. Bu kimselere direkt olarak yaklaşın. Dolambaçlı yollar seçmeyin. Konunun özüne yönelik konuşmalar ve dolambaçlı yollar seçmemek de bu kimselerle iyi ilişkiler geliştirmek için gereklidir. 3. Bilgiler aktarırken mümkün olduğu kadar doğru ve kesin olun. Bu maddenin açıklamasını Okay Gönensi'nin aktardığı aşağıdaki örnek olay çok güzel özetlemektedir. Sokrates'in üçlü filtresi. Eski Yunan'da ünlü filozof Sokrates'in yanına bir tanıdığı geldi. "Önemli bir şey söylemek istiyorum," dedi adam. Sokrates neyle ilgili diye sordu. Adam söyledi. "Yakın bir arkadaşınla ilgili bir şey duydum. Onu söylemek istiyorum." "O zaman bekle," dedi Sokrates. "Sana üç soru soracağım. Buna üçlü filtre de diyebilirsin. Ben bu soruları soracağım. Sen üçüne de cevap verdikten sonra o arkadaşımla ilgili duyduğunu söyleyebilirsin." "Ne demek üçlü filtre?" dedi adam. "Bu bir tür test. Bu testin sonunda arkadaşımla ilgili öğrendiğini bana söyleyip söylememeye kendin karar vereceksin." Adam merak etti. "Sor bakalım. Birinci filtre gerçek filtresidir. Bana söyleyeceğin şeyin gerçek olduğuna tamamen emin misin?" "Hayır," dedi adam. "Ben de bunu başkasından duydum ve..." Sokrates adamın sözünü kesti. "Anladım. Bu söyleyeceğin şeyin doğru olup olmadığını kesinlikle bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreye geçelim. Bunun adı da iyilik filtresidir. Arkadaşım hakkında söylemek istediğin şey onun iyiliğine bir şey midir?" "Hayır, tam tersine, onun için kötü bir şey." "Anladım," dedi Sokrates. "Arkadaşım hakkında söylemek istediğin şey onun lehine bir şey değil. Ve sen bunun gerçek olduğuna da emin değilsin. Şimdi üçüncü filtreye geçelim. Bunun adı da yararlılık filtresi. Arkadaşım hakkında bana söyleyeceğin şey benim için bir yarar taşıyor mu? İşime yarar mı?" Adam düşündü. "Sanmıyorum," dedi. "Evet, üçlü filtre bitti," dedi Sokrates. "Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin kötü bir şey, üstelik gerçek olduğuna emin değilsin ve bunu bilmenin bana herhangi bir yararı yok. O zaman bu şeyi bana söylemen için hiçbir neden bulunmuyor." Arkasını döndü, yürüdü gitti. 4. Mesajlarınız ayrıntılı ve özlü olsun. Hem ayrıntılı hem de özlü nasıl olacaktır? Bu konuda eski kuşakların kullandığı bir deyim akıllara gelmektedir. Eskiler sizden bir şey istediklerinde etrafını cami, ayarını mani bir tanım yap bakalım derlerdi. Yani ilişkili ögeleri içeren, ilişkisizleri de dışlayan bir tanım yapmanızı isterlerdi. İşte ayrıntılı ve özlü mesajlarda aynı noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Destekleyici stili esnekleştirme. 1. Bu kimselere samimiyet gösterin. Ortak ilgileri belirleyin. Destekleyici stile sahip kimselerin de sosyal ilişkileri iyi olduğundan bu kimselerle içten bir iletişime geçmek ve ortak paydaları ortaya çıkarmak yararlı olabilir. 2. Kişisel görüşleri ve amaçları sabırla ortaya çıkarın. Bu kimsenin ihtiyaçlarını dinleyin ve cevap verin. Herhangi bir konuda ne düşündüklerini, algılarını ve beklentilerini ortaya çıkarmaya çalışın. 3. Kendi görüşlerini sessizce ve tehdit etmeden aktarın. Bu kimseleri bir şeyler yapmaya ya da çabuk hareket etmeye zorlamayın. Tehdit edilmekten son derece rahatsızlık duyarlar. Çünkü kendileri de başkalarını tehdit etmekten ve onlara zor kullanmaktan hiç hoşlanmazlar. 4. İlişki kurmaya ve iletişime öncelik verin. Öncelikle bu kimselerle sağlıklı iletişim kurmaya özen gösterin. Bunu başarabildiğiniz oranda iyi iyi iş ilişkilerinin sağlam bir zemine oturacağını göreceksiniz. Testin yanıtları. Yukarıdaki 11 sorunun yanıtları aşağıda verilmiştir. Eğer beklediğiniz altında doğrunuz varsa bu sizin iyi bir dinleyici olmadığınızı gösterir. Eğer dikkatli bir dinleyici olsaydınız bu soruların çoğunu yapabilirdiniz. 1. 95 2. Hayır. Kadın duysa adamın ölü olması gerekir. 3. A. 9 artı 5 13 eder. 4. Boşlukta kum olmaz. 5. 2. 6. 2. 7. Zifiri karanlıkta hiçbiri görünmez. 8. 20 TL ve 10 TL. Sadece bir tanesi 10 TL değil. 9. Musa peygamber gemisine hiç hayvan almadı. Gemisi olan Nuh peygamberdi. 10. Everest tepesi keşfedilmemiş olsa bile. 11. 8. Bölüm 3. İnsan ilişkileri ve benlik kavramı. Çok genel olarak kişinin kendisine ilişkin algıları olarak tanımlayabileceğiniz benlik kavramının yaşamımızdaki önemi büyüktür. Olumlu bir benlik kavramının kendimize güven duymamıza ve dolayısıyla sosyal ve akademik yaşamda başarılı olmamıza neden olabilen önemli bir değişken olduğunu söyleyebiliriz. Olumlu benlik kavramına sahip olan kimseler, kendilerini seven, kendilerine güvenen, başka bir deyişle sahip oldukları özelliklerden memnun olan kişilerdir. Olumlu benlik kavramı bireylerin bağımsız kişilikler geliştirmelerinin de bir ön koşuludur. Eğer benlik kavramınız olumsuzsa, kendinize fazla güvenmez, kendinize güvenmez, şüpheler ve kaygılar içinde yaşarsınız. Bu da sizin herhangi bir örgüt ya da grup içindeki başarınızı ve insan ilişkilerinizi engelleyici ya da sınırlayıcı bir etkendir. Bazı sosyal bilimciler benlik kavramıyla öğrencinin okul başarısı arasında sıkı bir ilişki olduğuna inanmaktadır. Olumsuz benlik kavramına sahip olan öğrenciler, olumlu benlik kavramına sahip öğrencilere oranla daha az başarılıdırlar. Bazı sosyal bilimciler ise olumsuz benlik kavramının bireyi yaşam boyunca olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. Olumsuz benlik kavramı, aile içindeki ve arkadaşlar arasında etkili insan ilişkilerinin oluşturulması önünde bir engel oluşturmaktadır. Alfred Adler, her şey öz saygı ve benlik kavramı ile başlar derken konunun önemini vurgulamaktadır. Benlik kavramı nedir? Benlik kavramı bireyin kendisine ilişkin sahip olduğu ve bireyin çerçevesindeki diğer bireylerle ilişkisini etkileyen, örgütlenmiş ve birbiriyle tutarlı düşünceler, tutumlar ve duygular bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bireyin kendini algılamasına ve değerlendirmesine ilişkin geliştirdiği görüşler olarak tanımlayabileceğimiz benlik kavramı, kişinin kim olduğu konusundaki düşüncelerinin ve kendi hakkındaki değerlendirmelerinin bütünüdür. Benlik bireyin kendine bakışından oluşmakta ve bireyin davranışını tespit eden değerlerin, amaçların ve ideallerin bir organizasyonu olarak da tanımlanmaktadır. Benlik psikolojik bakımdan bireyin çevresini algılamasında, değerlendirmesinde, yapılandırmasında ve çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır. Kişilik, benlik ve kimlik kavramlarını da içinde taşıyan bireye ait bütün ayrım özellikleridir. Toplumsal yaşamımızda birçok etkinliklerde bulunuyoruz. Bu etkinlikler içinde arkadaş, kardeş, eş, işçi, işveren, öğrenci, sporcu, akraba ve benzeri gibi roller oynamaktayız. Oynadığımız bu rollerin ve rol ilişkisinin içinde bulunduğumuz kimselerle etkileşimlerimizin benlik kavramı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu roller adeta benlik kavramını oluşturan yapı taşlarıdır. Benlik kavramının içinde kişilik özellikleri olduğu gibi bireysel özellikler de bulunur. Başka bir deyişle kişinin dürüstlük, yaratıcılık, sabırlılık, esneklik, düzenlilik gibi kişilik özellikleri benlik kavramını etkilerken zayıf, şişman olmak, kısa, uzun olmak, güzel, çirkin olmak gibi fiziksel özelliklerin de benlik kavramı üzerinde önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Benlik kavramı olumlu olan birinin kendisini sevdiğini ve kendisinden memnun olduğunu söyledik. Burada benlik kavramı ile bencilliği ve narsistliği karıştırmamak gerekir. Bencillik bireyin çevresine ve dünyaya sadece kendi kafasındaki ilgilere ve düşüncelere göre bakması ve davranması, narsistlik ise bireyin kendisini hastalık derecesinde sevmesidir. Benlik kavramı olumlu olan her bireyin bencillik ya da narsistlik çerçevesine alınması doğru değildir. Olumlu bir benlik kavramına sahip olan bir kişinin birlikte çalıştığı ve yaşadığı kimselere ve onların oynadıkları rollere değer vermesi beklenir. Olumlu benlik kavramı ile bencil ya da narsist kişiler arasındaki farkı anlamak, iyi insan ilişkileri geliştirme ve sürdürme açısından son derece önemlidir. Benlik kavramı nasıl oluşur? Benlik kavramının gelişiminde içinde yaşadığımız çevrenin ve etkileşimde bulunduğumuz kimselerin rolü vardır. İnsanlar benlik kavramını kendilerine yakın olan bireylerden sürekli olarak aldıkları mesajlarla oluştururlar. Bireyin doğal yetenekleri de benlik kavramının gelişmesinde önemlidir. Benlik kavramının gelişimi açısından önemli olan 3 dönem, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik aşağıda açıklanmaktadır. Çocukluk, çocuğun kendisine ilişkin bilgi aldığıdır. Çocuğun potansiyelinin belirlendiği yıllar, genellikle ailesi içinde geçirdiği yıllardır. Simons ve Sheehan'a göre, bireyin kendisini nasıl hissettiğini doğrudan etkileyen duygusal kararlılık, büyük oranda yaşamın ilk iki yılında beynin gelişmesi tarafından etkilenmektedir. Birey, ana babasından, diğer aile bireylerinden, arkadaşlarından ve etkileşimde bulunduğu diğer yetişkinlerden kendi bireysel özellikleri ve davranışlarına ilişkin dönütler alır. Aileler bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocukları hakkında dış dünyaya bilgi aktarırlar ve bu bilgiler çocuklar tarafından da elde edilir. Şurası unutulmamalıdır ki çocuklar büyüklerin kendileri hakkında konuştuklarına sünger gibi emerler. Elde ettikleri bilgiler onların benlik kavramlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Aileler çocuklarını zeki, iyi, yetenekli ya da tembel, akılsız, dağınık, yaramaz, sakar ve benzeri olarak adlandırabilirler. Ailesinden başka bireyin arkadaşları, öğretmenleri ve aile dışındaki diğer kimseler bireyin kendi kafasında kendisine ilişkin oluşturduğu şemayı tamamlayan parçalar eklerler. Çoğu zaman bireyler çevrelerinden gelen bu mesajları oturup düşünmeden ve analiz etmeden olduğu gibi ve doğruymuş gibi kabul etme eğilimine girerler. Çünkü çocukların dış dünyadan kendilerine gelen mesajları değerlendirme ve filtreleme becerileri yetişkinlere oranla daha az gelişmiştir. Sonuç olarak bireyin bilinçaltı kendisine ilişkin doğru ya da yanlış bir resim çizer. Benlik kavramını kabaca insanın bilinçaltında kendisine ilişkin çizdiği bir resmi benzetebiliriz. Ancak bu resmin fırçaları bireyin kendi ellerinde değil, etkileşimde bulunduğu kimselerin ellerindedir. Çocuğun annesi, babası, kardeşleri, öğretmenleri, sokak arkadaşları, akrabaları gibi etkileşimde bulunduğu kimselerden gelen mesajları söz konusu resme atılan birer fırça darbeleri olarak düşünmemek yanlış olmaz. Bu mesajlar ne kadar iyi ve olumluysa çocuğun kendisine ilişkin çizdiği resim o kadar güzel olur. Güzel olan resim aslında olumlu benlik kavramıdır. Bireyin içinde yetiştiği ailenin disiplin biçimi, bireyin benlik kavramı üzerinde çok etkilidir. Bazı psikologlar izin verici, ailelerde yetişmiş çocukların daha katı ve sınırlayıcı ailelerde yetişmiş çocuklara oranla daha düşük benlik kavramı geliştirdiklerini bulmuşlardır. Ana baba disiplini çocuklara ailenin kendilerine ve yaptıkları işlere dikkat ettiğini ifade etmenin bir yoludur. Aile çocuklarına uyguladığı disiplin ile çocuklarını sevdiklerini ve onlara zarar gelmemesi için düzenlemeler yaptıklarını ilan etmektedir. Birisi size önem veriyor ve kollayıp gözetiyorsa kendinizi değerli hisseder ve kendinize ilişkin daha olumlu duygulara sahip olabilirsiniz. Çocuklukta kazanılan benlik kavramı insanların işlerine, başarılarına, bireysel becerilerine ve oynadıkları rollere bir temel oluşturmaktadır. Çocuklukta edinilen olumsuz benlik kavramı yaşamın sonu değildir ve ileri yaşlardaki zengin ve yapıcı yaşantılar benlik kavramının da olumsuzdan olumluya dönüşmesine neden olabilir. Ergenlik. 12-18 yaş arası bireyin kendisine ilişkin duygu ve düşüncelerinin başka bir deyişle benlik kavramının gelişiminde ve pekişmesinde çok önemli bir dönemdir. Bu yıllar ailelerimizle olan bağlarımızı gevşeterek daha bağımsız olmanın yollarını aramaya başladığımız dönemdir. Bireyin fiziksel yapısında da değişmelerin başladığı bu dönemde ayrıca birey karmaşık bir kimlik geliştirir ve çocukluğu bırakarak yetişkinler gibi sorumluluklar almaya ve toplumsal yaşam içerisinde kendisine bir yer bulmaya çalışır. Bazı bireylerin ilk iş ve seks tecrübeleri de bu döneme rastlamaktadır. İnsanlar patronlarının ve iş arkadaşlarının kendileri hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerine karşı çok duyarlıdırlar. Bu türlü ilişkilerde etkileşime girdiği kimselerden aldıkları mesajlar, bireyin oluşturmaya çalıştığı benlik kavramının üzerinde önemli oranda etkili olabilir. Ergenlik döneminde çocukların ait olduğu akran grupları, benlik kavramının gelişiminde önemli bir etkendir. Bu gruplardaki etkileşimler, grupların normları, liderleri, grup içindeki statüleri, grup içi etkileşimler, bireyin benlik kavramının olumlu ya da olumsuz olmasına katkıda bulunur. Çocukluk yıllarında gelişen olumsuz benlik kavramının bu gruplar içerisinde olumluya dönüşmesi söz konusu olabilir. Birey için çok önemli olan ergenlik döneminde çocuğun yaşadığı sorunlar asla ihmal edilmemelidir. Ailelerin çocukların olumlu bir benlik kavramı oluşturmalarını sağlamak için ergenlerle olan iletişimlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Bu dönemdeki çocuklara ailelerin önem ve değer vermesi, onlara birer yetişkin gibi davranması, aile içindeki kararlara dahil etmesi, çocukların kendi kararlarını vermeye teşvik edilmesi, olumlu benlik kavramının gelişmesinde katkıda bulunabilir. Yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlikte geliştirilen benlik kavramı, bireyin yetişkinlik yıllarında da etkisini sürdürmektedir. Yetişkinlik. 20'li yaşlara gelinceye kadar sizin benlik kavramınız çocukluk ve ergenlik deneyimleriniz ile şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde birey artık daha önceki yaşamında belirlediği bazı amaçları gerçekleştirmeye yönelmiştir. Birey aynı zamanda eş ve hatta ana baba rolleriyle sorumluluk alanını genişletmektedir. İş deneyimleri ve üstler, iş arkadaşlarıyla girişilen ilişkiler, bireyin kendisine ilişkin tutumlarında önemli bir etkiye sahip olabilir. Bir işi iyi yapmak ve yetenekli bir iş gören olarak saygı duyulmak sizin benlik kavramınızın gelişmesine yardım eder. Diğer taraftan sizi az başarılı olma fırsatları tanıyan zor bir iş ortamı ise öz saygınızın azalmasına neden olurken öğrenme becerinizi ve becerilerinizi geliştirme yeteneğinizi sınırlayabilir. Bireyin sahip olduğu meslek, yapmış olduğu iş, ekonomik durumu, sosyal çevresi de yetişkinlik döneminde benlik kavramı üzerinde etkili olabilecek etkenler arasında gösterilebilir. Bireyin iyi bir işe sahip olması, iyi bir gelire sahip olması, olumlu benlik üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle ailelerin özellikle ergenlik döneminde çocuklarıyla yapıcı bir iletişim içerisinde olarak onları denetlemeden ve yargılamadan iyi bir mesleğe yöneltmeleri, olumlu benlik kavramının gelişimine katkı sağlayabilir. Yetişkinlik döneminde hatta tüm yaşamımız boyunca eşler, iş arkadaşları, dostlar, meslektaşlar benlik kavramımızı etkilemeye devam edecek kimseler arasındadır. Bazı durumlarda bu kimseler zaten sahip olduğunuz olumsuz benlik kavramını pekiştirebilir. Bazı durumlarda ise sahip olduğunuz olumlu imajı teyit ederler. Ya da sizin yetenekleriniz ve potansiyelinize ilişkin çizmiş olduğunuz çirkin resmi düzeltmenize yardımcı olurlar. Özet olarak söylemek gerekirse, çocukluk yıllarında geliştirilen olumsuz benlik kavramını olumlu hale getirmek mümkündür. Çocukluk döneminin ardından gelen ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde benlik kavramınızın güçlenme ve daha olumlu hale gelme olasılığı bulunmaktadır. Benlik kavramı ve davranış ilişkisi. Yaşamımızın ilk yıllarında aile içinde, okulda ya da akran gruplarında bize gönderilen mesajlar daha önce de belirtildiği gibi benlik kavramımızın olumlu ya da olumsuz olarak oluşmasında önemli roller oynarlar. Dış dünyadan bize ulaşan mesajlar bilinçaltımızda programlanır ve davranışlarımız üzerinde etkili olan resim ortaya çıkar. Çoğu kimse dışarıdan gelen mesajları kontrol ederek çizilecek resmin daha güzel olmasının olanak dahilinde olduğunun farkında değildir. Oysa kontrol ederek, filtreleyerek benlik kavramının daha olumlu oluşmasını sağlamak bizim elimizdedir. Bunun farkında olmak hem olumlu hem de olumsuz biçimde kullanılabilir. Söz gelimi kendine ilişkin olumsuz kehanetlerde bulunan bir kimse, yaratıcı kapasitesini başarısız olmanın yollarını bulmak için kullanabilir. William Glasser, bu durumu başarısızlık sendromu olarak adlandırmaktadır. Başarılı olmak için ne kadar çok çalışırsanız çalışın, eğer bilinçaltınızın başarısızlık düşünceleri ve korkularıyla doluysa, başarılı olmanız mümkün değildir. Öte yandan bilinçaltımızı kasıtlı ya da kasıtsız olarak başarılı olabileceğimiz yolunda olumlu düşüncelerle programlamış isek, pek çok engeli aşıp başarıdan başarıya koşabiliriz. Fiziksel görünüm, yetenekler ve beceriler, bireysel ve eğitimsel geçmiş gibi etkenler başarıda önemli roller oynasa bile başarının en önemli anahtarı kişinin kendine olan güvenidir. Bu ilkeye tanınmış plastik cerrah Dr. Maxwell Maltz'ın Psycho-Cybernetics isimli kitabında daha canlı olarak sergilenmektedir. 25 yıllık hekimlik hayatı boyunca savaşta yaralanan, trafik kazası geçiren ve sakat doğan yüzlerce hastaya estetik ameliyatlar yapan Dr. Maltz, hastalarının hemen hemen hepsinin sadece vücutlarındaki şekil bozukluklarına dikkat ettiklerini ve yaşamda asla başarılı olamayacaklarına inandıklarını vurgulamaktadır. Çoğu durumda suratlarındaki bir yara izinin de ya da vücutlarındaki şekil bozukluklarının giderildiği hastalarda dramatik ve ani kişilik değişiklikleri gözlenmiştir. Fiziksel görüntüsü geliştirilen hastalar sanki yeniden yaratılmış gibi yaşama dönmüşlerdir. Fakat bununla birlikte bütün hastalar aynı biçimde tepkide bulunmuşlardır. Dr. Maltz, bazı hastalarda estetik ameliyatın düşük olan özbenliği artırmada çok az etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hastanın fiziksel bozuklukları giderilse bile aynı bozukluğun kişinin bilinçaltında devam ettiği gözlenmiştir. Buradan hareketle çok önemli nedenler dışında estetik ameliyata yönelen kimselerin aslında fiziksel şekil bozukluklarına değil, mental bozukluklara sahip oldukları sonucuna varmak mümkündür. Dr. Maltz, eğer insanlar bilinçaltlarını yeniden programlamazlarsa ve kendilerine olan inançlarını değiştirmezlerse, estetik cerrahinin hiçbir şekilde yardımcı olmayacağını ileri sürmektedir. İnsanlar bilinçaltının yaratıcı gücünü anladıklarında fiziksel görünümün pek önemi kalmayacaktır. Gerçek değişiklik insanın kendi içinde olandır. Ancak bu takdirde kişiler kendilerine inanmaya başlayacaklardır. Benlik kavramı üzerinde beklentilerin gücü. Bireylerin olumlu ya da olumsuz benlik kavramı geliştirmelerinde beklentilerin etkisinden de söz edilebilir. Bu beklentileri iki grupta incelemek gerekir. 1. Bireyin kendisine ilişkin beklentileri ve 2. Başkalarının birey hakkındaki beklentileri. 1. Bireyin kendisine ilişkin beklentileri. Bireylerin kendilerine ilişkin olumlu ya da olumsuz beklentilerinin birey davranışları üzerinde sihirli bir etkisi vardır. Beklentilerin bu sihirli gücü davranışları üzerinde kendini gerçekleştiren kehanet olarak adlandırılır. Bireyin kariyer başarıları ve başarısızlıkları kendisine ilişkin sahip olduğu beklentilerle doğrudan ilişkilidir. Özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Arzu Hanım, kendi alanında doktora yaptığı için yaşadığı kentteki bir üniversiteye öğretim üyesi olarak katılmak istiyordu. Üniversite öğretim üyeliği onun için çok önemli bir meslekti ve çocukluğundan beri ideali üniversitede ders vermekti. Zaten doktora derecesini almasının temel nedeni de buydu. Arzu Hanım bu pozisyonda yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında kazanmış olduğu becerilerini daha fazla kullanabileceğini hissediyordu. Daha önce de üniversiteye katılma doğrultusunda girişimleri olmuştu. Fakat üniversiteye her başvurduğunda kendisi hakkında şüphe duymaya başlıyordu. Belki kendisinin öğretim üyesi olmak için yeteri kadar güçlü olmadığını düşünüyordu. Ya öğrenciler beni dinlemezse, ya tez yaptırmakta başarısız olursam biçiminde kaygıları vardı. İlan edilen kadroya kendinden başka başvurular da yapılmıştı. Üniversiteye başvuran kimseler hedeflerine ulaşabilmek için politik oyunlar oynuyorlardı. Ve Arzu Hanım'ın kendisini destekleyecek kimsesi yoktu. Ne fakülte dekanını ne de üniversite rektörünü tanıyordu. Arzu Hanım'ın kendini gerçekleştiren kehaneti, öğretim üyesi olarak atansam bile bu mesleği hakkıyla yapamayacağım biçimindeydi. Sonunda Arzu Hanım başvuru dosyasını teslim etti, fakat dosyasına çok önem verdiği bir yayını eklemeyi unutmuştu. Arzu Hanım'ın başvurusu kabul edilmedi. Arzu Hanım'ın kendini gerçekleştiren kehaneti, onun üniversiteye katılmasını 2 sene geciktirmişti. Öte yandan olumlu kehanetler de olumlu sonuçlar doğurur. Bir tekstil firmasında iç piyasa satış danışmanı olarak çalışan Aslı Hanım, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bir firmanın bölge temsilcisi olmak arzusundaydı. Fakat Aslı Hanım'ın İngilizcesi yeterli düzeyde değildi. Utangaçtı, çekingendi ve insan ilişkileri becerileri de sınırlıydı. Fakat Aslı Hanım yılmayarak kendini geliştirme doğrultusunda çaba göstermeye karar verdi. Hafta sonları İngilizcesini geliştirmek amacıyla kurslara katıldı. Özel dersler aldı. Utangaçlığını ve çekingenliğini aşmak amacıyla çeşitli sosyal etkinliklere katıldı. Çevresinde bu işi iyi yapanları gözledi ve inceledi. Aldığı kurslar sayesinde İngilizce konuşma ve yazma becerisini geliştirdi ve heyecanı olsa bile güvenli bir biçimde davranma başarısı gösterebiliyordu. Artık iletişim içerisinde girdiği insanlarla ve müşterilerle konuşmaktan hoşlanmaya başlamıştı. Kendisini tanıtırken çekinmiyor ve ne konuşması gerektiği konusunda daha kararlı davranıyordu. Kısa bir süre sonra Aslı Hanım'ın istediği pozisyon boşalmış ve Aslı Hanım o pozisyon için başvurmuştu. Bir hafta sonra Aslı Hanım istediği pozisyonu almıştı. Hatta kendisine mülakat yapan yöneticilerden birisi kendisinin özgüveninin ve diğer insanlarla kaynaşma becerisinin yüksek olduğunu da kendisine söylemişti. Böylece Aslı Hanım yeni bir kariyere başlamıştı. Aslı Hanım'ın kendisine ilişkin olumlu kehaneti de gerçekleşmiş ve yıllarca hayalini kurduğu kariyer basamağına yükselmişti. 2. Diğer bireylerin beklentileri. Kendini gerçekleştiren kehanet, bireyin kendisine ilişkin olarak geliştirdiği beklentilerine karşılık geldiği yukarıda belirtilmişti. Bireyin kendisine ilişkin beklentileri ile davranışları arasında bir bağlantı olduğu vurgulanmıştı. Toplum içerisinde birlikte yaşadığımız ve etkileşimde bulunduğumuz kimselerden aldığımız dönütlerin de benlik kavramımız, tutumlarımız ve davranışlarımız üzerinde etkisi bulunmaktadır. İnsanlar çevrelerindeki insanların kendileri hakkındaki beklentilerinden de etkilenebilirler. Ebeveynlerimizin ve öğretmenlerimizin, iş arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bizim hakkımızdaki düşünceleri, beklentileri önemlidir. Çoğu zaman bu beklentilere göre davranışlarımızı belirlemeye ya da yaşamımızı düzenlemeye çalışırız. Çevremizdeki bireylerin bize ilişkin beklentileri Pimaglion etkisi olarak adlandırılmaktadır. İlk kez Harvard Üniversitesi profesörlerinden Robert Rosenthal tarafından kullanılan terim, Kıbrıs Kralı Pimaglion'un bir efsanesinden kaynaklanmaktadır. Efsanede kral kendisine ideal bir eş aramaktadır. Ölümlü kadınların hiçbirisi beklentilerini karşılayamadığı için kral fil dişinden bir kadın heykeli yaptırır ve sonunda kendi yaptırdığı kadın heykeline aşık olur. Bütün gün heykelin önünde giderek, istersen canlanabilirsin, bunu yapabilirsin türünden mesajlar verir. Kralın heykelle evlenmek arzusu o kadar güçlüymüş ki sonunda heykel canlanır. Bu mitolojik öyküden çıkartılabilecek önemli dersler bulunmaktadır. Eğer öğretmenler, ebeveynler, patronlar ve diğer yetişkinler, çevrelerindeki iş görenlerin, çocukların ve gençlerin Pigmalion'unu olabilirlerse, onlara ilişkin olumlu beklentiler geliştirirlerse, hem beklenen davranışın gösterilme, hem de olumlu benlik kavramının oluşturulma olasılığı yüksek olabilir. Olumlu bir benlik kavramı nasıl oluşturulabilir? Benlik kavramının bir bireyin toplumsal ve akademik yaşamı üzerinde ne denli etkili olduğunu ve benlik kavramının doğuştan gelmediğini, daha çok çevresel etkenlerden kaynaklandığını tartıştık. Bu denli önemli olan benlik kavramının geliştirilmesi yolunda anlatılabilecek adımların neler olabileceğini tartışmak, iş görenlerimizin, öğrencilerimizin ve arkadaşlarımızın yaşamlarına olumlu etkilerde bulunmak anlamına gelebilir. İlk aşama, kendi imajımızı odağa alarak değiştirilmesi gereken olumsuzlukların neler olabileceğini belirlemek olmalıdır. Başka bir deyişle öncelikle sorunun teşhis edilmesi gerekmektedir. Bu bozulan bilgisayarınızın problemini tespit ettikten sonra tamir etmeye benzer. Öte yandan bilgisayarınızı tamir etmeye başlamadan önce bilgisayarı tamamen öğrenme gereksinimini de duymazsınız. Aynı şey benlik kavramı için de geçerlidir. Kendi benlik kavramınızı tamamen bilincinde olmadan ve onun nasıl biçimlendiğini anlamadan benlik kavramınızı geliştirme doğrultusunda planlar yapmaya başlarsınız. Yeni ve olumlu bir benlik kavramı çok kısa bir sürede gerçekleşmeyebilir. Ama azim ve kararlılıkla uzun vadede olumlu bir benlik kavramına sahip olma şansı her birey için vardır. Öncelikle olumsuz olarak algıladığımız benlik kavramınıza karşı sistemli ve kararlı bir kavga başlatmanız gerekecektir. Bu ilk aşamada atılabilecek adımlardan birisi, olumlu benlik kavramına sahip olduğunuzu düşündüğünüz kimselere düşünmek ve onları rol modeli olarak benimsemek olabilir. Aşağıda olumlu benlik kavramına sahip kimselerin bazı özellikleri sıralanmakta ve tartışılmaktadır. Olumlu bir benlik kavramına sahip olan kimselerin özellikleri. Olumlu bir benlik kavramına sahip bireylerin sahip olduğu nitelikler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. Geleceğe dönüktürler ve geçmişteki hata ve başarısızlıklara takılıp kalmazlar. Bu kimselerin yönü genellikle ileriye dönüktür. Geçmişe fazla takılıp kalmazlar. Geçmişe dönük yaşayan kimselere sadece dikiz aynasına bakarak araba kullananlara benzetmek mümkündür. Geleceğe dönük kimseler daima ileriye bakarlar. Ancak ders almak ve geçmişi kontrol etmek amacıyla dikiz aynasına da bakarlar. Her deneyim onlar için ders alınması gereken bir yaşantıdır. Hatalar ve hatalardan alınan dersler kişinin olgunlaşmasına ve kendini geliştirmesine hizmet edebilir. Şurası unutulmamalıdır ki aşağılara düşmek için bir başarısızlık değildir. Fakat orada kalmak bir başarısızlıktır. İki kişi yolda giderken bir su birikintisinden karşıya geçmek için bekleyen genç bir kadın görmüşler. Keşişlerden biri diğerini çok kızdırarak genç kadını kucaklayıp suyun öteki yanına geçirmiş. Arkadaşının davranışına çok şaşırmış olan keşiş yaklaşık bir kilometre sonra yorum yapmış. Biz keşişiz. Bırak bir kadını taşıyıp karşıya geçirmek, kadınlara bakmamız bile yasak. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Diğer keşiş cevap vermiş. Ben o genç kadını bir kilometre geride bıraktım. Sen neden hala taşıyorsun? Sorunlarımızın, üzüntülerimizin ve hayal kırıklıklarımızın geçmişte kalmasına izin vermezsek bunlar omuzlarımızda bir yük haline gelir. Ağırlıkları bizi gülmekten alıkoyar. Eğer keyifli bir yaşam istiyorsak içinde bulunduğumuz koşullarda uğraşmalı, geçmişte yaşadıklarımızı kabullenmeyi öğrenmeliyiz. Değişmesini istediğimiz şeylerin üzerinde durmalı ve bunun için çaba sarf etmeliyiz. Ama bunu yaparken olayların üzerinde çok fazla yoğunlaşıp tüm gücümüzü bunun için harcamaya kalkarsak çevremizde olup biten hiçbir şeyi göremez hale geliriz. 2. Yaşamın sorunlarıyla başa çıkma becerisine sahiptirler. Benlik kavramı güçlü kimseler yaşam sorunları karşısında güçlerini kaybetmezler. Depresyona girmezler ve kaygı geliştirmezler. Sorunlara karşı olan bu tutumları başarılı kimseleri diğerinden ayıran en önemli özelliklerdir. Otobiyografisinde Lila Ko pek çok hayal kırıklıklarından söz etmektedir. Bunların en önemlisi Lila Ko'nun Ford Motor Company'nin başkanlığından alınmasıdır. Henry Ford tarafından işten atılan Lila Ko, Chrysler Corporation'ın geçmiş ve batmak üzere olan şirketi kurtarmıştır. Yıllar sonra Ford'daki işini kaybetmesini anımsadığında 13 Temmuz 1978'den beri çok şey oldu. Henry Ford'un açtığı yara özellikle ailem üzerindeki ilelebet kalacaktır. Çünkü yara çok derindi. Fakat son yıllardaki olaylar bu yarayı tedavi etmiştir. Yolumuzdaki engeller. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak diye gözlüyordu. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler. Sabahtan öğlene kadar hepsi kayanın etrafında dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Kan ter içinde kaldı ama sonunda kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küpesini yeniden sırtına almak üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir, diyordu. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır. 3. Heyecanın tüm boyutlarını hissetme becerisine sahiptirler ve bu heyecanın davranışlarını olumsuz olarak etkilemesine izin vermezler. Bu özellikleri olumlu benlik kavramına sahip kimselerin diğer insanlarla etkili insan ilişkileri geliştirmelerinin ve bu ilişkileri sürdürmelerinin en temel nedenidir. Heyecanlarımızı bastırarak ya da özgür bırakarak kontrol etmemeliyiz. Heyecanlarımızı bastırmak veya kendimizi tamamen özgür bırakmak başkalarına zarar verebilir. Heyecanlarımızı özgür bırakıp bir patlama yaptığımızda kendimizi daha iyi hissedebiliriz, ancak çevremizdeki insanların aynı rahatlıkta olabileceklerini söylemek zordur. Hissettiklerimizi engelleme becerisine sahip olmayabiliriz. Ancak bu duyguların etkisi altındayken düşüncelerimizi ve eylemlerimizi kontrol edebiliriz. Olumlu benlik kavramına sahip olan bireyler, duygusal olarak yoğun buldukları zamanlarda tartışmamayı yeğlerler. 4. Başkalarına yardım etme ve onlardan yardım alma becerilerine sahiptirler. Güçlü bir benlik kavramına sahip olan kimseler, başkalarına başarılı olmaları doğrultusunda yardım etmekten ve kendi zayıf yanlarını kabul etmekten çekinmezler, korkmazlar. Eğer ekibinizde sahip olduğu becerileri tam kapasiteyle kullanacağı yolunda önerilerde bulunursunuz. Kullanamayan birisini belirlediğinizde, o kimseye bu becerilerinizi nasıl kullanacağı yolunda önerilerde bulunursunuz. Kendinizde bulunmayan becerileri fark ettiğinizde ise başkalarından yardım alarak kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Yönetimde sık sık kullanılan ve Leo Rosten'e ait olan bir özlü söz şöyle der. Birinci sınıf insanlar birinci sınıf insanları işe alırlar, ikinci sınıf insanlar üçüncü sınıf insanları işe alırlar. Olumlu ve güvenli bir benlik kavramına sahip olan kimseler başka bireylerin başarılarına yardım etmenin aynı zamanda kendilerinin de yararlı olduğu gerçeğini kavramışlardır. Hikayeyi çok kişi bilir. Fakat tekrarında her zaman fayda vardır ve düşündürücüdür. 4. Murat devrinde padişah rakı içilmesini yasak etmiştir ve içenler hakkında da çok sıkı kovuşturma yaptırmaktadır. Zamanın Şeyhülislam'ını çekemeyen yüksek rütbeli bir zat bir gün padişaha Şeyhülislam efendinin bu yasağa uymadığını gammazlayıvermiş. 4. Murat da öfkelenerek güvendiği mabeyincilerinden birini akşama doğru ansızın Şeyhülislam'ın evine yollamış. Saraydan gelen bu misafire çubuk ve kahve ikram edildikten sonra ve oradan buradan konuşulmaya başlandıktan sonra birdenbire misafir odasının kapısı açılmış ve elinde gümüşten rakı tepsisiyle Arap Uşak görünmüş. Mabeyincinin Şeyhülislam'la beraber olduğunu farkına varan Uşak hiç bozmadan "Efendi Hazretleri" demiş. "Ben zat-ı ailelerine bizim aşçı başının gizlice rakı içtiğini söylemiştim ama siz inanmamıştınız. İşte tepsisini getirdim ki sözlerimin doğru olduğunu göresiniz." Şeyhülislam Efendi tabii müthiş şiddetlenmiş. Hatta padişahın fermanını dinlemeyen böyle bir insanın kendi evinde bulunduğundan dolayı o kadar üzülmüş ki neredeyse evini bile yakmaya kalkacakken mabeyinci teşkin etmiş. Ve padişaha da olayı anlatarak Şeyhülislam'ı kurtarmış. Ertesi sabah Şeyhülislam Efendi Arap Uşağı çağırmış. Kendisine bir kese altın uzatarak "Oğlum" demiş. "Şunu al ama bir taraftan da kendine başka bir kapı ara. Ben kendimden daha zeki insanlarla aynı çatı altında oturmaya tahammül edemem." 5. Başkalarının özgün ve yetenekli bireyler olduğunu kabul etme becerilerine sahiptirler. Günümüz çağdaş toplumlarında pek çoğumuz çok sayıda bireyin bulunduğu karmaşık örgütlerde iş yaşamımızı sürdürmekteyiz. Bu örgütlerde ilgi ve ihtiyaçları, beklentileri, kişilikleri, motivasyonları farklı kimselerle yüz yüze etkileşimde bulunmaktayız. İş ortamındaki başarımız yüksek oranda bu kimselerle sağlıklı insan ilişkileri geliştirmemize bağlıdır. Olumlu benlik kavramına sahip bireyler, çevrelerindeki bireyleri kendilerinden farklı olsalar bile oldukları gibi kabul ederler. Bireysel farklılıkların kabul edildiği ve karşılıklı saygının sağlandığı ilişkiler her iki tarafın da gelişmesine ve değişmesine neden olabilir. İki tarafın birbirlerini sınırlayıcı ya da kuşatıcı bir ilişki geliştirmeleri hem bireye hem de örgüte zarar verebilir. Bir kimsenin karşısındaki kimseyi kabul etmesi aslında kendisini kabul ettiğinin iyi bir göstergesi olabilir. Kendilerine güven duyduklarını gösteren davranışlar sergilerler. Olumlu benlik kavramına sahip bireyler, sergiledikleri her davranışta kendilerine olan güvenlerini gösterirler. Başkalarından farklı düşünseler bile düşüncelerini çekinmeden ifade edebilirler. Eksik bulunan yanlarını gidermek amacıyla yardım alabilirler. Hatalı olduklarını anladıklarında rahatça özür dileme becerisini gösterirler. Saçma bir şey yaptıklarında kendilerini eleştirebilirler ve hatta kendileriyle alay ederler. yalnızlık duygusuna kapılmadan kendi kendilerine mutlu olabilirler. Bu kimselerde iç denetim odağı vardır. Yani başlarına gelen herhangi bir olayın nedenini kendi dışlarına aramazlar. Kararlarını kendi nedenlerine dayalı olarak verirler ve çevreden gelen uygunsuz taleplere boyun eğmezler. Yukarıda listelenen ve tartışılan davranışlar, olumlu benlik kavramına sahip olarak kabul edilen kimselerde yaygın olarak görülen özelliklerdir. Olumlu bir benlik kavramı geliştirmek isteyen kimselerin öncelikle yukarıdaki davranışları içselleştirebilecekleri yaşantıları edinmeleri gerekecektir. Bu konuda çevrelerindeki formal ya da informal eğitim olanaklarından yararlanarak çeşitli kurslara ve derslere devam etmek yardımcı olabilir. Ayrıca sizi bu hedefinize ulaşmaktan alıkoyabilecek yaşantılardan ve kişilerden uzaklaşarak kendinize yeni ortamlar oluşturmanız da önerilmektedir. Olumsuz bir benlik kavramına sahip olan kimselerin özellikleri. Yukarıda belirtilen olumlu benlik kavramına sahip bireylerin davranışları ve özellikleri doğrultusunda çaba gösterirken, aşağıda belirtilen özellik ve davranışlardan da zaman geçirmeksizin uzaklaşmak gerekir. Aşağıda olumsuz benlik kavramına sahip bireylerin özellikleri listelenmekte ve tartışılmaktadır. Olumlu benlik kavramına sahip olan kimselerin yukarıda belirtilen özelliklerinin tersini düşündüğümüzde, olumsuz benlik kavramına sahip olan kimselerin özelliklerini ortaya çıkarmış oluruz. Bunlara ek olarak aşağıda olumsuz benlik kavramının özelliklerinden bazıları belirtilmektedir. 1. Bu kimselerde dış denetim odağı vardır. Bu kimseler başlarına gelen herhangi bir olayın nedeni olarak kendi dışlarındaki etkenleri görürler. Yani davranışların çevredeki başka kimseler tarafından kontrol edildiğine inanırlar. Bu benim hatam değil, falancanın yüzünden oldu ya da orta saha bana top atmadı ki ben gol atayım, kader utansın, hakem galibiyetimizi engelledi gibi cümleler sarf eden bir kimse büyük bir olasılıkla olumsuz bir benlik kavramına sahiptir. Bu kimseler kendi tercihlerinin sorumluluğunu üstlenme kavramı yerine başka kimseleri veya olayları suçlama eğilimindedirler. Bu kimseler başarılı olsalar bile başarılarını kendi yeteneklerine ve çalışmalarına değil, şansa, kadere ya da tesadüflere bağlarlar. Dolayısıyla dış denetim odağına sahip olmak, bireylerin güçlü insan ilişkileri geliştirmelerine engel oluşturur. 2. Kendilerine zarar verici davranışlara eğilimlidirler. Eğer kendinizi sevmezseniz, kendinize zarar verici davranışlara daha kolaylıkla yönelirsiniz. Olumsuz benlik kavramına sahip olan kimseler, aşırı içki ve sigara içmek ve aşırı yemek yemek gibi insan vücuduna zarar verici davranışları daha fazla sergilerler. 3. Zayıf insan ilişkileri becerilerine sahiptirler. Zayıf benlik kavramına sahip olan kimseler, düşmanca davranışlar sergilemeye, diğer bireylere saygı göstermeme ve zor durumlarda kendilerini kurtarmak amacıyla iş arkadaşlarını suçlama eğilimlerine sahiptirler. Bu kimselerde dış denetim odağı bulunduğundan, iyi gitmeyen işlerin bulunduğu durumlarda hep diğer kimseleri suçlamayı tercih ederler. Buna karşılık benlik kavramı güçlü olan bireyler, empatik, sevecen ve işbirliği içeren davranışlar sergilemeye eğilimlidirler. Benlik kavramı zayıf olan iş görenler, çalıştıkları grubun etkililiğini ve verimliliğini düşürebilirler. Çünkü bu kimseler kendilerine fazla güvenmediklerinden başlatıcılık, girişkenlik ve yaratıcılık gibi davranışlar gösteremezler. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. Ve yetersiz oldukları anlaşılmasın diye arkadaşlarından yardım almaya yanaşmazlar. 4. Bu kimselerde başarısızlık sendromu vardır. Daha önce de belirtildiği gibi insanlar erken yaşlarda kendilerine ilişkin zihinsel bir resim çizmeye başlarlar. Bizim bilinçaltımız sürekli olarak çevremizdeki bireylerden gelen olumlu veya olumsuz mesajlarla programlanır. Eğer bilinçaltımız geçmiş başarısızlıklarımıza ilişkin düşüncelerle doluysa, bu duygular bizim amaçlarımıza ulaşmadaki en büyük engelimiz olabilir. Eğer kendimizi başarısız olarak görüyorsak, başarısız olmanın yolunu mutlaka buluruz. William Glasser Reality Therapy isimli kitabından bu durumun başarısızlık sendromu olarak adlandırmaktadır. Başarısızlık sendromuna sahip kimseler şöyle düşünürler. Nasıl olsa başarısız olacağım, öyleyse denememe hiç gerek yok. Yani tekrar başarısız olma korkusuyla eylemde bulunmaktan korkarlar. Olumlu bir benlik kavramı kazanabilmek için öneriler. Benlik kavramının yaşamımız üzerindeki etkisini gördükten sonra artık amaç daha güçlü ve olumlu benlik kavramı geliştirmek olmalıdır. Bu aşamada kendinize ilişkin imajınızı incelemek, memnun olduğunuz ve değiştirilmesi gereken özelliklerinizi belirlemektir. Bozulan bir makinenin nasıl çalışması gerektiğini anlamadan onu tamir etmek mümkün değildir. Aynı şey benlik kavramı için de geçerlidir. Kendi benlik kavramınızın tamamen bilincinde olmadan ve onun nasıl biçimlendiğini anlamadan benlik kavramınızı geliştirme doğrultusunda planlar yapamazsınız. Benlik kavramını geliştirmek ve daha olumlu hale getirmek isteyen bir kişinin sloganı her gün bir önceki günden olumlu yönde daha farklı olmalıdır. Yeni ve olumlu bir benlik kavramının bir gecede gerçekleşmeyeceğini düşünülür. ama gerçekleşebilir. Böyle bir değişme, olumsuz bir benlik kavramını yenme arzusuyla başlayan ağır ağır yürüyen bir sürecin sonucudur. Bu değişmeye başlamak için belirli bir başlangıç zamanının ne olduğunu henüz hiç kimse kanıtlayamamıştır. Aşağıda olumlu bir benlik kavramı kazanabilmeniz için önerilen yollardan ve davranışlar belirtilmektedir. 1. Geçmişi kabul edin, geleceği değiştirin. Daha iyi bir benlik kavramı değiştirme doğrultusunda atılacak ilk adım kendinizi olduğunuz gibi kabul etmektir. Geçmişi değiştiremezsiniz. Fakat geleceği sizin düşündüğünüz ve davrandığınız biçimde belirleyebilirsiniz. İnsanların olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardım etmek amacıyla çeşitli teknikler ve kuramlar geliştirilmiştir. Fakat bu tekniklerin ve kuramların hiçbiri kendinize ilişkin kafanızda oluşturduğunuz resmi birdenbire değiştirecek bir reçete vermemektedir. Şu anda sahip olduğunuz benlik kavramını yıllarca süren bir süreç içinde geliştirdiniz. Bunu değiştirmek için de zamana, gereksinimine ihtiyacınız vardır. Tüm yaklaşımlarda ileri sürülen bazı ortak ilkeler aşağıda özetlenmektedir. 2. Sınırlılıklarınızı belirleyin ve kabul edin. Hiç kimse mükemmel değildir. İnsan olarak herkesin belirli düzeylerini öğrenmelisiniz. İlk olarak sınırlılıklarınızı hoşgörüyle bakmayı öğrenmelisiniz. Kim olduğunuzu, neleri yapabildiklerinizi, neleri yapamadıklarınızı gerçekçi bir biçimde belirleyin ve listeleyin. Bu noktada sakın mükemmeliyetçi olmayın. Çünkü mükemmeliyetçi olmak kendinizin ve çevrenizdeki diğer kimselerin hatalarına karşı sizi katılaştırır. Mükemmeliyetçi kimselerin hoşgörü düzeyi çok aşağılardadır. Eğer hoşlanmadığınız ve değiştirmek istediğiniz bazı davranışlarınız varsa kendinizden değil bu davranışlarınızdan nefret edin. Eğer sigara içiyorsanız ve bırakmak istiyorsanız kesinlikle çok sigara içtiğim için kendimden nefret ediyorum demek yerine sigaradan nefret ediyorum demek daha uygundur. Kendinizden nefret etmek bu alışkanlıklarınızın daha da kötü bir hale gelmesine neden olur. Eğer zayıf olduğunuz için kendinizden nefret ederseniz kendinizi değiştirmek için gereksinim duyduğunuz gücü nasıl toplayabilirsiniz? Oysa kendinizin objektif bir gözlemcisi olabilirseniz ve yaptığınız davranışları kendinizden bağımsız olarak izlemeyi becerebilirseniz, davranışınızı değiştirme sürecinde benlik kavramınızın zarar görmesini engellemiş olursunuz. Gerçek bir gözlemci olarak davranarak ve kendinizi olumsuz düşüncelerden ve eylemlerden ayırarak kötü huylarınızdan kurtulabilir ve daha olumlu yardım edici düşünceler edinebilirsiniz. 3. Elde etmeyi istediğiniz sonuçları gözünüzde canlandırın. Gözünde canlandırma gücü bir anlamda gerçek bir yaratma gücüdür. Çoğu zaman yaptığımız girişimlerde başarılı ya da başarısız olduğumuzu düşündüğümüzü canlandırırız. Çoğunlukla bu düşünsel resimlerin davranışlarımızı etkileyebileceğini bilmeden bunu yaparız. Bazı büyük araba yarışçılarının, olimpik sporcuların ve futbol takımlarının günler öncesinden yapacakları yarışları ya da maçları düşündükleri ve bunun gerçek yarışmalarda kendilerine çok yardımcı olduğunu bilmektedir. Göstermek istediğiniz davranışı kafanızda canlandırın. Bilinçli olarak olumlu bir benlik kavramı geliştirmeye karar verdiğinizde bilinçaltınızın yaratıcı gücünün ürünlerini toplayacaksınız. Erişmek istediğiniz durumu ya da elde etmek istediğiniz sonuçları gözünüzde canlandırarak kendinizi nasıl görmek istediğinizi ve sahip olmak istediğiniz tüm niteliklerle becerileri içeren bir imaj inşa ediyorsunuz. Bu bir fantezi olarak görülse bile bu zihinsel uygulamaların, pazarlamacıların, yöneticilerin ve örgütlerde çalışan iş görenlerin performanslarını arttırdığı kabul edilmektedir. Ayrım sonu, sayfa 81.